Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 75.
Annesine güvenmiyordu. İlk karşılaştıklarında Anna'ya hayran olan annesinin oğlunun meslek yaşamını mahvettiği için ona düşmanca davranacağını iyi biliyordu. Ama ağabeyinin karısı Varya'ya büyük umut bağlıyordu. Onun Anna'ya taş atmayacağına, son derece doğal ve sıradan bir şeymiş gibi Anna'yı görmeye gireceğine inanıyordu. Vronski gelişinin ertesi günü yengesinin evine gitti. Onu yalnız bulunca bu isteğini açıkça belirtti. "Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin Alexey," dedi. "Senin için her şeyi yapmaya hazırım. Ama işinize karışamam. Çünkü ne sana, ne de Anna Arkadyevna'ya, bu iki adın üstüne basarak konuşuyordu, yararlı olamam. Rica ederim. Onu yargıladığımı sanma, hiçbir zaman. Onun yerinde olsaydım, belki ben de böyle davranırdım. Hiçbir ayrıntıya girmiyorum, girmek de istemem." diye ekledi. Vronski'nin yüzünün karardığını görünce, ama gerçekleri olduğu gibi görmek gerek. Sosyetede yeniden saygınlığını kazanması için arkadaşını ziyaret etmemi, onu evime almamı istiyorsun. Ama bunu yapamam. Anla beni. Kızlarım büyüyor. Kocam yüzünden sosyetede yaşamak zorundayım. Diyelim ki Anna Arkadyevna'nın evine gittim ama onu evime kabul edemem. Ya da kabul etsem bile evimde olayları benim gibi görmeyen insanlarla karşılaşmaması için işleri ayarlamam gerekir. Onu incitir bu da. Onu yeniden yüceltemem. Yüzü daha da asılan Vronski sözünü kesti. Ama onun evinize kabul ettiğiniz yüzlerce kadından daha düşmüş biri olduğunu bir an bile kabul etmiyorum ben. Yengesinin kararının kesin olduğunu anlayınca ayağa kalktı. Alexey, kızma rica ederim. Benim hatam değil bu, dedi Varya. Ona korkakça gülümseyerek baktı. Vronski'nin yüzü iyice asılmıştı. Sana kızmıyorum, dedi. Ama acım bir kat daha arttı. Dostluğumuzun yıkıldığını ya da zayıfladığını üzülüyorum. Çünkü başka türlü olamayacağını anlaman gerekir. Bunları söyledikten sonra çıktı. Vronski yeni girişimlerin yararsızlığına inanınca yabancı bir kentte kalırmış gibi birkaç gün daha kaldı. Petersburg'da kalmaya ve ona çok acı veren herhangi bir tatsız olaya, bir hakarete uğramamak için sosyeteden birileriyle karşılaşmaktan kaçınmaya karar verdi. Petersburg'da ona en çok güzel şeylerden biri de adının Alexey Aleksandrovich ile birlikte anıldığını duymak oldu. Her konuşma sonunda onun üzerine kayarak bitiyor ve Vronski bu adı gittiği her yerde duyuyordu. En azından ona öyle geliyordu. Tıpkı yaralı parmağını her yere çarpacağını sanan biri gibiydi. Petersburg'da kalışları Anna'nın tutumu yüzünden Vronski'ye de daha da dayanılmaz geliyordu. Çünkü Anna anlayamadığı yeni ve tuhaf bir ruhsal durumun içindeydi. Sırasıyla tutkulu ve soğuk görünüyor, sinirli ve anlaşılmaz oluyordu. Kuşkusuz Vronski'den sakladığı bir şey onu çok üzüyordu. Genç adamın yaşamını zehirleyen ve o ince davranışıyla kendisine daha fazla acı vermesi gereken hareketleri anlamazdan geliyordu. Yolculuklarının asıl amacı Anna'ya göre oğlunu yeniden görmekti. İtalya'dan ayrıldıklarından beri aklında bu düşünce vardı. Petersburg'a yaklaştıkça sevinci ve sabırsızlığı durmadan artıyordu. Bunun olup olmayacağını bile aklına getirmiyor, oğluyla aynı kentte bulunduğu için onu görmesi çok kolay görünüyordu Anna'ya. Bununla birlikte Petersburg'a varır varmaz durumu açıkça gözlerinin önünde belirdi ve bu görüşmenin ne kadar zor olduğunu anladı. Petersburg'a geleli 2 gün olmuştu. Oğlunu aklından çıkaramıyordu ama onu henüz görmemişti. Alexey Aleksandrovich ile karşılaşma tehlikesini göze alarak oğlunun yanına mı gitmeliydi doğruca? Buna hakkı olmadığını hissediyordu. Onu içeri almayabilirler, hakaret edebilirlerdi. Kocasına yazsa mıydı? Bunun düşüncesi bile ona zor geliyor, bunu aklından çıkarınca rahatlayabiliyordu ancak. Oğlunun nereye ve ne zaman gittiğini öğrendikten sonra onu gezmeye gittiği yerde görmek anlaya yetmiyordu. Bu karşılaşmaya kendisini öylesine hazırlamıştı. Ona söyleyeceği öyle çok sözü, öyle çok öpücüğü vardı ki. Seryoja'nın yaşlı dadısı Anna'ya yardım edebilir, ona bir öneride bulunabilirdi. Ama bu hizmetçi Alexey Aleksandrovich'in evinde değildi artık. Anna onu bulmak için 2 gün harcadı. Anna, Alexey Aleksandrovich'in Kontes Lidya Ivanovna'yla sürekli ilişkide olduğunu öğrenince 3. gün ona yazmaya karar verdi. Bu mektubunda bilinçli olarak kocasının yüce gönüllü oluşundan söz ediyor, oğlunu görme izni almak için bu duygudan medet umuyordu. O birkaç satırı zorla yazdı ama Anna, kocasının mektubu göreceğini biliyor ve onun yüce gönüllü insan rolünü sürdürebilmesi için isteğini kabul edeceğini umuyordu. Mektubu götüren uşak ona en acımasız, en beklenmedik yanıtı getirdi. Anna nasıl karşılandığını ayrıntılarıyla anlatması için uşağı çağırıp da ondan yüzüne fırlattıkları "yanıt yok" cümlesini duyduğu anki kadar kendini böylesine küçümsenmiş hissettiğini anımsamıyordu. Ne kadar aşağılanmış olursa olsun Anna, Kontes Lidia Ivanovna'nın kendi açısından haklı olabileceğini düşünüyordu. Genç kadının acısı kime güvenebileceğini bilemediği için daha da artıyordu. Bu üzüntüyü Vronski'ye açamayacağı gibi bunu yapmak da istemiyordu ayrıca. Mutsuzluğun asıl nedeni Vronski olduğu halde oğluyla karşılaşmasının onun için çok fazla önemi olmadığını biliyordu. Onun kendisinin duyduğu acının ne kadar derin olduğunu anlayamayacağını da biliyordu. Özellikle bundan söz ettiği zaman takınacağı soğuk tavır yüzünden Vronski'den nefret edeceğini biliyor ve her şeyden çok bundan korkuyordu. Bu yüzden oğluyla ilgili her şeyi ondan saklıyordu. Ama bütün gün otelde kalıp oğlunu görmenin bir yolunu aradı ve sonunda doğrudan kocasına yazmaya karar verdi. Bu mektubu yazarken ona Lidia Ivanovna'nın pusulasını getirdiler. Kontes'in suskunluğu onun gururunu incitiyor ama yine de buna katlanıyordu. Oysa mektubu ve satır aralarındaki anıştırmayı okuduktan sonra oğluna karşı olan tutkulu sevgisine karşılık bu düşmanca yanıt onu çileden çıkardı. Kendini suçlamayı bıraktı. Ne acımasızlık, ne ikiyüzlülük diye düşündü. Beni incitmek, çocuğu üzmek istiyorlar. Buna izin verecek miyim sanki? O benden daha kötü. En azından yalan söylemiyorum ben. Hemen ertesi gün, Seryoja'nın doğum gününde kocasının evine gitmeye, ne pahasına olursa olsun oğlunu görmek için hizmetçileri satın almaya, zavallı çocuğun kafasını allak bullak eden korkunç yalanlara bir son vermeye karar verdi. Oyuncaklar almaya gitti ve bir plan yaptı. Sabah erkenden saat 8'de Alexey Aleksandrovic uyanmadan önce eve gidecekti. Elinde para bulunduracak, kendini içeri almaları için kapıcıya ve uşağa para verecek, tülünü kaldırmadan onlara Seryoja'nın vaftiz babasının yolladığı oyuncakları çocuğun yatağını bırakmakla görevli olduğunu söyleyecekti. Oğluna ne söyleyeceğini ise düşünemiyor, bu konuyla uğraşmak istemiyordu. Ertesi gün sabahleyin saat 8'e doğru Anna arabadan indi. Eski evinin giriş kapısının zilini çaldı. Henüz giyinmemiş olan Kapitonich, paltosu ve galoşlarıyla pencereden kapının önünde duran Tüllü Hanım'a bakarak "Git bak, kimmiş o? Bir hanımefendiye benziyor," dedi. Anna'nın tanımadığı genç biri olan kapıcı yardımcısı kapıyı araladı. Anna içeri girdi. Manşonundan 3 rublelik kağıt parayı çıkararak onun eline sıkıştırıverdi. "Seryoja, Sergey Alekseyevich," dedi ve öne doğru birkaç adım attı. Kapıcının yardımcısı paraya baktı, ziyaretçiyi ikinci kapıda durdurdu. "Ne istiyorsunuz?" dedi. Anna bu sözleri duymadı ve yanıt vermedi. Yabancının şaşkınlığını fark eden Kapitonich ona doğru yürüdü. İkinci kapıyı açıp Anna'yı içeri aldı ve ne istediğini sordu. "Prens Skorodumov'dan geliyorum. Sergey Alekseyevich'i göreceğim," dedi Anna. Kapıcı ziyaretçiye dikkatle bakarak "Henüz uyanmadı," diye yanıt verdi. Anna hiçbir şeyin değişmemiş olduğu bu holün görünüşünün, 9 yıl yaşadığı bu evin görünüşünün kendisini bu kadar heyecanlandıracağını ummamıştı. Tatlı ve acı anılar birbiri ardına içinde uyanıveriyordu. Bir an neden burada olduğunu unuttu. Kapitonich kürkünü çıkarırken "Lütfen bekleyin," dedi. O anda kadının yüzüne baktı ve tanıdı. Sesini çıkarmadan onu yerlere kadar eğilerek selamladı. "Lütfen içeri buyurun ekselans," dedi. Anna konuşmaya çalıştı ama sesi çıkmadı. Yaşlı adama yalvarırcasına bakarak merdiveni hızlı hızlı çıktı. Kapitonich ardından koşup ona yetişmeye çalıştı. Öne eğilmişti. Ayakları basamaklara takılıyordu. "Öğretmen hala giyinmemiştir belki de. Ona haber vereyim." Anna çok iyi tanıdığı merdiveni çıkarken yaşlı adamın dediklerini anlamıyordu. "Buradan soldan dağınıklığı bağışlayın. O şimdi eski divanında," diyordu kapıcı soluk soluğa. Ekselansları biraz beklesinler, gidip bakayım. Önünden geçerek büyük bir kapıyı açtı ve içeri girdi. Anna durup bekledi. Kapıcı aynı kapıdan çıkarak, şimdi uyandı dedi. O konuşurken Anna bir çocuk esnemesi duydu. Yalnızca bu esneme sesinden oğlunu tanıdı ve onun gözlerinin önünde görür gibi oldu. Bırak, bırak git dedi ve içeri girdi. Sağda yatağın üstünde bir çocuk geceliğiyle oturmuş esneyerek geriniyordu. Dudakları uyku mutluluğuyla gülümsüyordu ve gülümseyerek kendini yavaşça yatağa bıraktı. Anna ona yaklaşarak Seryoja diye mırıldandı. Ama çocuk onu duymadı. Ayrıldıklarından beri coşkulu zamanlarında oğlunun sevgisiyle yüreğinin kabardığı anlarda onu en çok sevdiği zamanki 4 yaşındaki haliyle gözlerinin önüne getiriyordu. Şimdi ise o bırakıp gittiği çocuk değildi. Büyümüş ve zayıflamıştı. Yüzü ne kadar da süzülmüştü. Saçları ne kadar kısaydı. Kolları da uzamıştı. Çok değişmişti. Ama yine de başı, dudakları, boynu, geniş omuzlarıyla aynı Seryoja'ydı. Çocuğun kulağına fısıldadı. Seryoja. Çocuk yine dirseklerin üzerinde doğruldu ve bir şeyi anlamak istiyormuş gibi başını çevirdi. Önünde kımıldamadan duran annesine birkaç dakika baktı. Sonra birden sevinçle gülümsedi ve uykudan yarı kapalı gözleriyle kendini yastığın üstüne değil, oradaki annesinin kollarına kendini attı. Anna kolların arasındaki küçük bedeni sıkarak boğulur gibi, Seryoja canım yavrum diye kekeledi. Anneciğim diye mırıldandı Seryoja. Annesinin kollarına daha iyi yerleşmek için döndü. Gözleri hala kapalı, annesinin boynuna asıldı, sıkıca dayandı. Çocuklara özgü o sıcaklık ve uyku kokan o güzel kokuyu annesine hissettirdi. Gözlerini aralayarak, biliyordum dedi. Bugün doğum günüm, geleceğimi biliyordum, hemen kalkacağım. Konuşurken uyukluyordu. Anna aç gözlerle bakıyordu ona. Ne kadar büyüdüğünü ve değiştiğini görüyordu. Eskiden sık sık öptüğü bu uzun bacakları, süzülmüş yanakları, ensede buklelenmiş kısa saçları tanımakta zorlanıyordu. Bütün bunları göğsünde sıkıyor, bir şey söyleyemiyor, gözyaşları boğuyordu onu. Çocuk tümüyle uyanarak, ''Neden ağlıyorsun anneciğim?'' diye sordu birden. ''Anneciğim neden ağlıyorsun?'' dedi yalvaran bir sesle. ''Ağlamayacağım artık, sevinç gözyaşları bunlar.'' Seni görmeyeli öyle uzun zaman oldu ki. Artık ağlamayacağım. Ağlamayacağım artık dedi Anna. Gözyaşlarını tutup başını çevirdi. Bir süre sustuktan sonra Seryoja'nın elini bırakmadan yatağın yanına üzerinde giysilerin hazırlanmış olduğunu bir iskemleye oturdu. Şimdi giyin dedi. Ben siz nasıl giyiniyorsun nasıl? Doğal ve neşeli konuşmak istiyor ama başaramıyordu. Yine öteki yana döndü. Artık soğuk suyla yıkanmıyorum. Babam bunu yasakladı. Vasili Lukiç'i görmedin değil mi? Az sonra gelir. Giysilerimin üstüne oturmuşsun. Seryoja kahkahayla güldü. Anna da ona baktı ve gülümsedi. Seryoja annesini atılıp kucakladı. Onun gülümsediğini görünce olanı biteni daha iyi anlıyormuş gibiydi. Anneciğim, canım anneciğim diye bağırdı. Şapkasını alarak bunu çıkar dedi. Onu şapkasız olarak sanki yeni görüyormuş gibi yine boynuna sarıldı ve öpmeye başladı. Benimle ilgili neler düşündün? Öldüğüme inandın mı? Hiçbir zaman inanmadım buna. Demek inanmadın canım. Biliyordum, çok iyi biliyordum dedi. Sevdiği cümleyi yenileyerek. Annesinin saçlarını okşayan elini tutarak avucunu ağzına bastırdı ve öpücüklere boğdu. Vasili Lukiç ilkin bu hanımın kim olduğunu düşünmüştü. Çünkü Anna gittikten sonra eve girmişti. Hanımın kocasını bırakıp giden çocuğun annesi olduğunu öğrenince bir süre durumu Alexey Aleksandrovich'e bildirip bildirmeme konusunda düşündü. Sonunda yanında annesi ya da kim olursa olsun Seryoja'yı belli bir saatte kaldırmasının kesin görevi olduğuna karar vererek kapıya yaklaştı ve açtı. Ama anne ile çocuğun birbirlerini okşamaları, çıkardıkları sesler, konuşmaları onun düşüncesini değiştirmişti. Başını salladı, içini çekti ve kapıyı yeniden kapadı. 10 dakika daha bekleyeyim dedi içinden. Hafifçe öksürüp gözyaşlarını sildi. Bu arada hizmetçiler de çok heyecanlıydılar. Tümü de hanımlarının burada olduğunu, kapiton için onu içeri aldığını, Anna'nın çocuğun odasında olduğunu biliyordu. Ayrıca da efendilerinin her sabah çocuğun odasına saat 9'da girmek alışkanlığında olduğunu da biliyorlardı. Sonunda tümü de karı kocanın karşılaşmasının hoş bir şey olmadığını, bunu önlemeleri gerektiğini anlıyorlardı. Oda uşağı Corney, Bayan Karenina'yı içeri alıp onu çocuğun odasına götürenin Kapitonich olduğunu öğrenince kapıcının yanına indi ve ona hanımı neden içeri aldığını sordu. Yaşlı adamı azarladı. Kapıcı önce inatla sustu. Ama uşak kovulmayı hak ettiğini söyleyince Kapitonich yerinden fırladı, elini kolunu sallayarak yaklaşıp bağırdı. Sen onu içeri almazdın. Ben ona 10 yıl hizmet ettim. Yalnızca iyiliğini gördüm. Şimdi ise gidip ona lütfen çıkın mı diyeceğim. Doğrusu politikadan anlıyorsun. Efendilerini soymayı hiç unutmazsın sen. Asker diye yanıt verdi Corney nefretle. Sonra o anda içeri giden dadıya döndü. Siz tanık olun Maria Efirnova. O kimseye danışmadan hanımefendiyi içeri aldı. Birazdan Alexey Aleksandrovich kalkınca oğlunun odasına gidecek.
Ayrım sonu.